Bismillahirrahmanirrahim. Faşizmde sosyal ve ekonomik yapı konusuna geldik. Faşizmde sosyoekonomik yapı nasıldır? Çok da net değil. Bazı noktalarda açık ama bazı noktalarda kapalı. Mesela faşizm demokrasiye karşıdır. Demokrasiyi zayıf ve aciz olarak görür. Kargaşa sistemi, herkesin bir kafadan konuştuğu, kargaşanın hakim olduğu bir nizam olarak görür. Parlamentoya da, parlamenter rejime daha doğrusu karşıdır. Faşizm totaliter rejimi savunur, diktatörlüğü, devletin çok güçlü olması gerektiğini, liderin çok güçlü olması gerektiğini, daha doğrusu liderliğin yani çok güçlü olması gerektiğini savunur. Demokrasi bir sürü sorunları getirir diye inanır. Yani insanlara hak verdikçe problemler çoğalmaktadır diye inanmaktadır. Aslında tamamen haksız da değil yani. Churchill mesela demokrasinin çıktığı memleketlerden, İngiltere'nin eski reislerinden Churchill ne diyor? Demokrasi berbat bir şeydir ama berbatların içerisinde az berbatlarındandır. Yani demokrasinin çok güzel bir şey olmadığını, demokrasinin beşiği olan İngiltere'nin reisi de kabul etmiş zaten. Bir sürü sorunları hakikaten de getiriyor. Demokrasi sadece fikir özgürlüğü demek değil ki. Demokraside toplum çok bölünüyor, çok parçalanıyor. Her türlü parti kuruluyor, millet paramparça oluyor. Bu fikir özgürlüğü olmanın ötesine geçiyor, milleti bölecek düzeye geliyor. Onun için faşizmde demokrasi reddedilir. Aslında Kur'an da reddeder. Ama faşizmi de kabul etmez tabii ki. İslam'da yine şura heyeti vardır. Peygamberimiz bile şura, yani bazı insanlarla istişare yapardı. İhtiyaç oldukça istişare yapardı. Yani İslam'da itaat da var, istişare de var. İslam orta yol ortaya koymuştur. Parti parti bölmemiştir, buna karşıdır. Bu firavuni sistemlerin yöntemidir der Kur'an-ı Kerim. Kasas suresinin mesela başında firavunun milleti parti parti böldüğünü, oğlanları kesip kızları sağ bıraktığını anlatır. Ve bu yöntemin, milleti bölme yönteminin, parti parti milletin bölünmesinin firavuni yöntem olduğunu söyler. Yani millet firavuna karşı birleşemesin diye, tek vücut olmasın diye firavunların bu yöntemi izlediğini ifade eder. Bu yönüyle tabii ki İslam buna karşıdır. Yani parçalanmayı gerektirecek olan, parçalanmaya götürecek olan, partileşmeye götürecek olan sisteme tabii ki karşıdır. İslam'da ehil insanlar bir imam seçer ve ondan sonra onlar gerekirse görüşünü söylerler. İstişare eder onlarla imam. Yani görüşünü söyler herkes. Böyle bir sistem vardır İslam'da. Yani bugünkü ifadeyle konuşursak biraz daha şuna benziyor. yani yine her şehirden milletvekilleri olabilir ama hepsi bağımsız milletvekilleridir. Bir partiye bağlı değildirler ve millet bölünmez bu şekilde. Hepsi aynı parlamentonun bağımsız milletvekilleridir. Hepsi özgürce görüşünü söyler, ona göre reyini kullanır. Bir parti başkanının emir komutasında değildir. Hepsi imama bağlıdırlar. Halifeye bağlıdırlar. Hiçbirisi parti başkanına bağlı değildir. Şimdi mesela demokraside bir çıkmaz var. Demokrasi hem başbakanı kabul ediyor, hem devlet başkanını kabul ediyor, hem de parti başkanını kabul ediyor. Şimdi bu milletvekili kime uysun? Yani mesela diyelim ki A partisinin milletvekili. Parti başkanına mı uyacak? Başbakana mı uyacak? Reis-i Cumhur'a mı uyacak yani? Kime uyacak yani? Bu bir çıkmazdır. O zaman ne yapıyor? En yakındakine uyuyor. Parti başkanına uyuyor. Başbakana itiraz ediyor. Olur olmaz. Hatta hiçbir muhalefet partisi hükümetin başarılı olmasını istemiyor. Çünkü hükümet başarılı olursa o zaman kendileri seçimi kazanamazlar hiçbir zaman. Onun için kendi partileri kazansın, kendileri yesin içsin diye hükümetin başarısız olmasını istiyorlar. Bu her zaman böyle olmuştur. Hiçbir muhalif parti hiçbir hükümeti kabul etmemiştir. Aleyhinde konuşup durmuştur sürekli. Demokrasi bu. Yani muhalefet sürekli muhalefet eder. Olur olmaz. Bilir bilmez. Yalan yanlış. Doğru eksi yanlış fark etmez. Her zaman muhalefet etmesi gerekiyor yani. Ve bu güya işte iktidar partisini kontrol altına tutmak için güzel bir sistemmiş gibi gösteriliyor. Halbuki gene yiyen yiyor, gene çalan çalıyor, çırpan çırpıyor. Sadece memleket bölünüyor, parçalanıyor, kavga gürültü bitmiyor. Hepsi bu. İslam'da böyle değil. Demokrasi aslında kimseye güvenmiyor. Çünkü kimseyi eğitmemiş Allah korkusuyla. O yüzden kimseye güvenmiyor. Temeli buna dayanıyor. Yetkileri paylaştırıyor. Kurumlar arasında paylaştırıyor. Bir kısmını Reis-i Cumhur'a veriyor. Bir kısmını hükümete. Bir kısmını Bakanlar Kurulu'na. Bir kısmını Başbakan'a. Bir kısmını Parlamento'ya. Bir kısmını Sayıştay'a. Bir kısmını Danıştay'a. Bir kısmını Anayasa Mahkemesi'ne. Vesaire vesaire vesaire. Yani yetkileri sürekli dağıtıyor yani. Çünkü kimseye güvenmiyor. İslam'da ise imam tam yetkilidir. Ama İslam şöyle yani. İslam iyi eğitiyor, iyi seçim yapıyor. Şu şu şu şu şartlarla ancak onu başa getiriyor ve ona tam güveniyor ondan sonra. Elbette ki İslam'a aykırı bir şey yaparsa o zaman da yine sonuçta hesabını verecektir. O ayrı. Ama öncelikle iyi eğitiyor ve tam yetki veriyor. Demokrasi eğitim diye bir şey yapmıyor zaten. Demokrasilerde ağzı laf yapan başbakan olabiliyor. Başka güçlerle işbirliği yapan başbakan olabiliyor. O yüzden de demokrasilerde güvenilmiyor kimseye. Tam yetki verilmiyor. Bir taraftan asker benim dediğim olacak diyor. Bir taraftan Anayasa Mahkemesi horozlanıyor. Bir taraftan Danıştay horozlanıyor. Herkes bir taraftan benim dediğim olur havalarına giriyor. Böyle olunca tabii ki kalkınma olmaz. Tabii ki birbirini yiyen örümcek ailesi gibi A partisi B partisinin, B partisi C partisinin sürekli birbirini yerlerse bu memlekette kalkınma mı olur? Faşizm demokrasiyi bu yönden kabul etmiyor. Ama kendisinin diktatörlüğü de kabul edilecek bir şey midir? Hayır. Kendisi de gayet katı bir diktatördür. Tabii ki onu da kabul etmek doğru değildir. F- Faşizm sınıflar arasındaki çatışmaları da kabul etmez ve bütün sınıfların bir çatı altında toplanabileceği iddiasındadır. Kendisinin de bunu başaracağını iddia etmektedir. Ve mesela demokrasi, faşizmin savunucularından birisi mesela diyor ki, demokrasi için kutsal olan pek çok değer sırf insan suratı taşıyorlar diye herkesin birbirine kılı kılına eşit sayılması, çoğunluğun ve sayı kalabalığının iradesinin kutsallaştırılması gibi şeyler, bütün bunlar yeni Almanya'da artık değerden düşmüştür. Yani faşist Almanya'da artık diyor böyle insanlar eşit olmayacaklar. Çoğunluk veya sayı kalabalığı diye bir şey olmayacak. Çoğunluğun dediği diye bir şey olmayacak. Aslında faşizm demokrasinin yanlışlarını görüyor. Sosyalizmin yanlışlarını görüyor. Kapitalizmin yanlışlarını görüyor. Ve yeni bir sistem ortaya koymaya çalışıyor. Ama o da başka bir hata yapıyor. Bu sefer çözüm olarak katı bir diktatörlükten başka çare yoktur diye düşünüyor. Ve her şey devlet içindir diye düşünüyor. Evet, İslam'a göre de mesela tabii devlet önemlidir ama şahıs da önemlidir. Yani mesela diyelim ki devletin menfaati bir geminin batırılmasını gerekiyorsa, mesela o gemide suçsuz insanlar varsa mesela batırılamaz. Böyle bir mantık İslam bunu kabul etmez. Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir buyuruyor Kur'an. Bu şekilde demek istiyor ki, yani siz fert için devlet devleti korumak için ferdi harcayamazsınız. Çünkü devlet dediğiniz ne mesela diye milyonlarca insan. Bir insanı öldüren, haksız yere öldüren bütün insanları öldürmüş gibi oluyor zaten. Dolayısıyla bir insanı bile böyle harcayamıyorsun yani. Toplum için harcayamıyorsun yani. İslam dengeyi koyuyor, kuralı koyuyor. Sayıya dikkat etmez. Evet, İslam da sayıyı çok hesaba katmaz. Yani Peygamberimiz istişare yapardı. Bazen çoğunluğun dediğini yapmaya çalışırdı. Mesela Uhud Savaşı'nda olduğu gibi. Çoğunluk meydan savaşı yapmak istedi. Peygamberimizin görüşü savunma savaşıydı aslında. Fakat çoğunluk öyle deyince Peygamberimiz onların görüşünü de yanlış bulmuyordu. Çünkü o da doğruydu ama Efendimizin görüşü daha doğruydu. Allah Resulü baktı ki çoğunluk o tarafta, peki dedi, öyle olsun dedi. Ama mesela onlar, Efendimiz gitti evine zırhını giymek üzere. O sırada onlar konuştular. Dediler ki o bizden daha iyi bilir, biz niye böyle ısrar ettik. Efendimiz zırhını giymiş olarak geldiğinde dediler ki bizim görüşümüz değişti ya Resulallah. Bundan sonra sen dediğin gibi savunma savaşı yapalım. Efendimiz hayır dedi, reddetti. Bir peygamber zırhını giydim daha çıkarmaz dedi. Ben kararımı değiştirmem dedi. Buradan anlıyoruz ki demek ki birinci seferinde aslında çoğunluğa uymak zorunda değil. Çünkü ikincisinde hayır diyebiliyor madem. Reddedebiliyor. Demek ki birincisinde de mecbur değilmiş onlara itaat etmeye. Ki zaten hiçbir Müslüman peygamber çoğunluğa itaat etmek zorundadır diyemez. Bütün Kur'an ayetlerini inkar etmiş olur. Kur'an-ı Kerim her yerde peygambere itaat edin diyor. Hiçbir yerde çoğunluğa itaat edin demiyor. Hatta mesela İslam'da ulul emre itaat, peygamberden sonra da ulul emre itaat, o da yine Kur'an'da var mı? Var. Peki çoğunluğa itaat diye bir şey var mı Kur'an'da? Yok. İstişare edin diyor ama. Ama çoğunluğa itaat diye bir şey yok yani Kur'an'da. Hadislerde de yok. Efendim o peygamber diyemezsiniz. Bakın bakın, yani ulul emir için bile aynı şey. Ulul emre de itaat edin diyor. Çoğunluğu lafını bile etmiyor Kur'an-ı Kerim. Bu manada evet, İslam demokrasi değildir. Demokrasinin bir takım şeylere İslam'a uygun olabilir. Ama demokrasilerde mesela diyelim ki özgürlük noktasında da İslam'la farklar vardır. Yani evet, özgürlük, İslam fikri özgürlüğüne müsaade ediyor falan filan, o yönüyle belki benziyor ama demokrasilerde bütün haramlara da müsaade ediyor. İslam bunlara müsaade etmez ki. Aslında çoğunluğa itaatin olmaması yetkiliye itaatın olması noktasında faşizmle de benziyor İslam. Ama haşa, İslam faşizm değildir. Bir yönünün benzemesi, yani sosyalizmle de benziyor bazı yönleri. Kapitalizmle de benzer, mesela şahsi mülkiyete müsaade etmesi, ama bunların bir iki tanesinin benzemesi tamamı aynı demek değil. Bir de benzediği noktada da aslında yine fark var. Mesela İslam diyelim ki kapitalizmle şahsi mülkiyet konusunda mesela aynı düşünüyor. Yani müsaade etme noktasında aynı. Ama mesela sınırsız bir kapitalistin böyle fakir fukarayı ezmesine müsaade eder mi İslam? Mesela kapitalizmle mesela faiz de serbest. Yani para parayı kazanıyor mesela. Mesela İslam buna müsaade ediyor mu? Hayır. Yani demek ki bazı noktalarda kapitalizmle ittifak edebilir İslam, bazı noktalarda faşizmle, bazısında komünizmle falan, ama bunlar bir iki noktasının aynı olması tamamının aynı olduğunu göstermez. İslam tamamen farklıdır. Aslında insanoğlu bütün bu izimleri ortaya koyarak orta yolu bulmaya çalışıyor, bir türlü beceremiyor. Demek ki hiç de kolay değil ortayı bulmak. Demek ki ne kadar zeki olursan ol, ne kadar bilgili, tecrübeli olursan ol, demek ki orta yolu bulamıyorsun. İşte o yüzden Allah inne aleyne lel huda buyuruyor. Hidayet bizim üzerimize, sizin böyle bir göreviniz yok. Çünkü siz orta yolu bulamazsınız. Çünkü hassas. Bunu insanoğlu bunu başaramayacak demek ki yani. Mesela faşizmde faşizme göre dünyada ne kadar başarı varsa hepsi belli bir grubun eseridir. Toplumların, kitlelerin eseri değildir. Yani bir halk bir şey yapmaz yani. Bir kitle, bir öncü, bir kadro yapar. Bütün eser onların eseridir yani. Dolayısıyla onlara itaat önemlidir. Kitlelere itaat önemli değildir. Kitleler onlara itaat edecek. Onlar kitleye değil. Yani biraz şöyle, hani eski Fransız ihtilalinin liderlerinden birisi ya da işte dünyada bir takım diktatörlerden bazıları şöyle demişlerdir. Halkım ben istemiyorsa istediği yere gidebilir. Faşizm aslında böyle bir şey yani. Halkım ben istemiyorsa istedikleri yere gidebilirler. Hani Demirel de öyle demişti, hatırlıyor musunuz? Aslında yani faşistleşmiş. Ya da faşist imiş oldu bitti. Ne dedi Demirel? Örtülüler buradan çeksin gitsin dedi. Arabistan'da gitsinler dedi. Yani milletin büyük bir çoğunluğu, halbuki demokrasi ise halkın çoğunluğun dediği olur. Bugün bir şey yapılsa, referandum yapılsa mesela, büyük bir çoğunluk izin verin der yani. Bu kesin ya, bunu herkes biliyor. Ama işte bunlar böyle düşünüyor. Diyor ki ülkenin sahibi biziz, en iyi bilen de biziz. Halk istediği yere gidebilir. Faşist bir zihniyet. Devletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Seçkin grup bütün başarıların sebebidir. Devletin dışında bir fert yoktur. Bütün fertler devletin malı gibidir. Ve devlet evrensel ahlaki bir irade olarak hakkı yaratır. Yani hak, devletin hak dediğidir. Hak neymiş yani? Devlet neye hak diyorsa, o seçkin grup neye hak diyorsa hak odur. Hatta mesela Hegel diyor ki, devlet yeryüzünde tecelli etmiş Tanrı'nın iradesidir. Tanrı'nın iradesi. Halbuki Tanrı'nın iradesi, Tanrı'nın gönderdiği kitaptır. devletin başındakiler Tanrı'nın kitabına uymuyor olabilirler. Tanrı'nın başın, yani devletin başındakiler kutsal mıdır? Hatasız mıdır? Tanrı'nın istediğini mi yapıyorlar bakalım? Yoksa kendi nefislerine göre mi davranıyorlar? Hegel yani diyor ki onlar ne diyorsa vahiydir adeta. Yani Tanrı onların eliyle yeryüzünü idare etmektedir. Söylediğinin bir diğer ifadesi bu. Bir diğer söyleniş şekli bu. Yani devletin başındakiler ne diyorsa Tanrı onu diyordur. Bu nasıl bir mantık? O zaman demek ki reislerin her dediği vahiy. O zaman demek ki her bir devlet yetkilisi peygamber makamında yani. Söylediğinin manası bu oluyor yani. Herkes ve her şey devlete hizmet etmek zorundadır. Kişinin görevi devlete katkıda bulunmaktır. Şimdi mesela Osmanlı döneminde de böyle tabii devlet yapısı çok güçlü ama sonuçta mesela padişahlık da İslami bir düzen değil yani. Yani bu yönüyle o da kabul edilemez. Onda da faşist bir takım eğilimler var tabii ki. Elbette İslam'a uymayan birçok yönü var. Ama yine de o önemli değil yani. İslam ne diyor yani? İslam tarihinde İslam tarihi başka, Müslümanların tarihi başka. Yani Müslümanların tarihi demek İslam tarihi demek değil aslında. İslam'a uygun olanlar İslam tarihidir. Tarihimizde Müslümanların yaptığı şeylerden İslam'a uygun olanları İslam'ın tarihidir. İslam'a uygun olmayanlar Müslümanların tarihidir. Onda hata olabilir. O İslam'ı temsil etmez. Bunu da ayırmak lazım tabii ki birbirinden. Bu yönüyle devletin sınırsız yetkisi aslında komünizme benziyor yani. Hani komünizm aslında devletin olmadığı bir sistem olacaktı ama onu başaramadı. Tam tersi katı bir devlet yapısı meydana geldi. Öyle ki kapitalizmde bile öyle bir devlet yok yani. Güya devleti tamamen kaldıracaktı. Kapitalistlerin elinde bir güç olmasın diye. Çünkü kapitalistler devleti kullanıyor, daha da zenginleşiyor. İhaleler falan filan. Onun için güya tamamen kaldıracaktı ama tam tersine çok katı bir devlet yapısı meydana getirdi komünizm ya da sosyalizm. Peki bu yönüyle faşizme ne kadar çok benziyor? Taban tabana zıt gibi görünüyor faşizmle sosyalizm ama aslında devlet noktasında ikisi de aynı yani. Fark nerededir? Komünist devlet beynelmileldir. Uluslararası yani. Faşist devlet ise daha millidir. Fark buradadır. Ama ikisi de çok katı bir devlet yapısına sahiptir. Sosyalizmde, faşizmde. İşte Kemalizm yani. Türkiye'ninki demek ki o. Ne sosyalizm, ne faşizm, ne kapitalizm. Hepsinden biraz biraz var. İşte onun adına da Kemalizm denilmiş zaten. Demek Türkiye'nin ideolojisi Kemalizm olmuş. Aslında böyle bir izim sayılır mı? Hani böyle bir izim olarak görülebilir mi? Oradan buradan toplama sonuçta. Yani bir teorisyen böyle olmaz. Kendine ait bir şeyleri olur. Oradan buradan toplama olduğuna göre aslında tam da bir izim sayılmaz ama zaten diğerleri de biraz öyle toplamasyon yani. Onun için o da demek ki bir izim olarak kendini görmüş. Türkiye'ninki işte olmuş Kemalizm. Bir taraftan faşist devletin özelliklerini taşıyor. Katı, bilhassa Cumhuriyet'in ilk yıllarında gayet sert, astığı astık, kestiği kestik. Milletin ne dediği hiç umurunda bile değil. Millet harf devrimine karşıyım gelmiş, önemli değil. As kes olsun bitsin. Şapka devrimine mi karşı gelmiş, idam et olsun bitsin. Yani böyle bir durum. Sustur yani. Önemli olan devlettir. Halk susturulmalıdır. Böyle bir mantık. Devletçi, milliyetçi bu yönüyle faşizme benziyor. Ama bazı yönlerden faşizmden ayrılıyor. Mesela şeyde de benzer. Diyelim ki maneviyat kısmen kalmalı. İşte aile, bir takım manevi değerler kısmen kalmalı. Ama hangi boyutta kalmalı? Devlete karışmayacak şekilde, kısıtlı. Yani devlet dinin üzerinde olacak. Din devleti değil, devlet dini kontrol altına alacak. Mesela bu da faşizmde var. Laiklik uygulaması, sert bir laiklik, Bizantinist bir laiklik uygulaması mesela faşizmde var. Türkiye'de de o şekilde bir laiklik uygulaması olmuştur. Ve işte Ergenekoncular bunun tarafındaydılar. Şu ana kadar derin devlet ve gerçek devlet böyle davranıyordu. Şimdi Amerika'nın yeni projesiyle bu yavaş yavaş değişiyor. Tabii ki buna da aldanmamak icap eder. Sosyalizmin kalesi yok artık. Hepsi kapitalist oldu gittiler. Kapitalizmin kalesi elbette Amerika. Ama sosyalizmin kalesi artık yok. Sen neyi sormak istedin? Faşizmin böyle bir kalesi var mı? Ha, faşizmin kalesi. Hayır, o zaten çöktü gitti. Yani izim olarak çöktü. Red edildi dünya tarafından. Ama hakikaten de faşist devletler yok mudur? Aslında adı faşist olmadığı halde bal gibi faşist olan bir sürü devlet var. İşte ben sana faşizmi anlatıyorum. Artık sen karar ver. Kaç tane devlet faşisttir dünyada? Yani milleti hiçe sayan, devlet önemlidir diyen. Devlet dediği de kim? 3-5 tane adam. Devlet dediğin herhalde binalar değil. 3-5 tane yetkili kendini devlet kabul ediyor. Halk önemli değil. Böyle düşünülüyorsa bir memlekette, devlet çok güçlendiriliyorsa, halk zayıflatılıyorsa ve milliyetçilik üzerine kurulmuşsa tabii ki bunlar faşizmden etkilenmiş ve belki faşist sayılabilecek devlet yapılardır yani. Mesela liberalizm denilen sistemde daha çok hürriyet taraftar, serbest piyasa falan filan. Liberalizmde fert daha fazla ön plandadır. Faşizmde ise devlet ön plandadır. O yüzden liberalizmi de reddeder faşizm. Mesela şu andaki partilerin birçoğu kendisini liberal diye tanımlar. Bugünkü Türkiye'de birçok parti bunu kabul etmiştir. Serbest piyasa ve özgürlükler artık bunlara yani izin verilmeli. Devlet her şeye müdahale etmemeli, çok baskıcı olmamalı falan filan. Bu gibi görüşler şu anda artık sanki herkesin ortak görüşü gibi olmaya başlıyor. Tabii ki Ergenekoncular hariç, onlar bunu kabul etmiyor tabii. Onlar yine o Bizantinist tutumu devam ettirmek istiyorlar. Bir faşist için her şey devlet içindedir ve devletle vardır. Ne insani ne de ruhi hiçbir değeri yoktur. Yani devlet için değilse hiçbir kimsenin değeri yoktur. Liberalizmde mesela devlet bir takım kurallarla sınırlandırılır. Fertler biraz daha özgür bırakılır. Ama faşizmde bunun tam tersine. O yüzden Mussolini buna şiddetle karşı çıkar. Biraz evvel dediğim gibi Marksistler faşizmin aslında kapitalistler tarafından kurulduğunu, meydana getirildiğini ve desteklendiğini söylemişlerdir. Mussolini bunu reddeder. Mussolini diyor ki, eğer burjuvazi bizi kendisi için bir paratoner sanıyorsa aldanıyor. Biz onları da yani yerle bir edeceğiz. Yani biz kapitalistlerin uşağı değiliz. Onlara da bunun hesabını soracağız diyor. Dolayısıyla Marksistlerin dediği gibi olmadığı ortaya çıkıyor. Yani evet, kapitalistler desteklemiştir faşistleri. Çünkü sosyalizmin önünü ancak onunla alabileceklerini. Çünkü kapitalistler savaşmazlar, mücadele etmezler. Onlar göbeklerini eritmezler. Onlar rahatlarını bozmazlar. O yüzden onlar bir takım örgütleri desteklerler. Onlarla sosyalizmin önünü keserler. Evet, bunu yapmışlardır ama bu şu demek değil, yani faşistler hepsi de kapitalistlerin emrindedir demek değildir. Ve sonuçta onlara da darbeyi vurmuşlardır. Bu da bir gerçek. Mesela Mussolini şunu söylüyor. Biz diyor işçilerin önüne düşmeliyiz. İşçi sınıfını idare etme kabiliyetine kavuşturmak istiyoruz. Onlara endüstri ve ticareti yürütmenin kolay olmadığını anlatacağız, öğreteceğiz diyor. Yani o da aslında demek istiyor. Aynı sosyalistler gibi. Lenin de bunu söylemişti. Lenin de ne demişti? Komün topluma geçiş öyle kolay olmayacak. Önce işçi kesimini örgütleyeceğiz. İşçiler kendi kendilerini idare edebilecek, devleti, daha doğrusu devlet değil de yani toplumu idare edebilecek düzeye gelene kadar şimdilik biz idarede kalacağız. Komünist Partisi olarak şimdilik idare edeceğiz. Sonra bunu tamamen devredeceğiz. Aynen onun benzeri bir sözü Mussolini söylemiş demek ki. Yani pek de farkları yok. Aslında sosyalistler faşistlere kızıp duruyorlar ama aslında birçok yönden de aynılar. Yani Lenin de böyle söylüyor. Sonra ileride işçi sınıfına geri teslim edeceğiz diyor. Şimdilik bizde kalsın diyor Komünist Partisi'nin. Ama ne hikmetse bu 70 senede bu devir tamamlanmadı. Ve en sonunda sosyalizm tamamen kapitalizm oldu. Ve yine devlet devam ediyor. Rusya hala bir devlettir. Ve işçi kesimine teslim etmemiştir. Aynısını Mussolini söylemişti. Mussolini de dedi ki biz de işçilere devredeceğiz ama şimdilik bizde kalsın. İleride demişti. O da devretmeden faşizm zaten bitti gitti. Mesela Almanya'daki nasyonel sosyalizm Hitler'in kabul ettiği nasyonel sosyalizm ve Almanya hem Hitler hem bir faşist idi hem de bunu savunuyordu. Mesela onun sosyalizm anlayışında ferdi mülkiyet var. Yani bilimsel sosyalizm ile Marksist felsefe ile nasyonel sosyalizm arasındaki farklardan birisi bu. Yani nasyonel sosyalizm ferdi mülkiyeti kabul ediyor, öbürü kabul etmiyor. Yani demek ki Hitler bir faşist olduğuna göre demek ki faşistlerde böyle kendi içlerinde de bir takım görüşler var, farklı görüşler de var yani. Mesela faşizm yüksek finansı ve faizi reddeder. Yani tröstler, şirketler, karteller mesela reddediyor. Aslında bu yönüyle sosyalizme benziyor. Büyük tekelleri reddediyor. Bunların hepsi devletin elinde olmalı diyor. Büyük sermaye devletin elinde olmalı. Şahıslara verilemez. devlet güçlü olmalı. Devletten güçlü, yani devlet etkileyecek kadar güçlü fertlere müsaade edilemez ve faize de müsaade edilemez. Çünkü faizle daha çok zengin olur kapitalistler diyor. Tabii ki bu kapitalizmle çatıştığı bir noktadır. Çünkü kapitalistler ferdin daha çok zengin olmasını istiyor. Faşistler ise devletin. Kapitalistler faize izin verilmesini istiyor. Çalışmadan zengin olmak istiyorlar. Faşistler ise, faşizmde ise buna izin verilmiyor. İdi tabii. Yani bu teorik olarak böyle. Ama gerçekte sonradan faşizmde de faize müsaade edildi. Aynı sosyalizm gibi. Nasıl ki Rusya'da faizli bankalar kuruldu en sonunda. Aynı şekilde. Mesela faşist devletlerde de yine büyük tröstler, şirketler ne kuruldu. Yani bir şey değişmedi. Aslında demin dersin başında ifade ettiğim gibi sonuç itibarıyla sosyalizm de kapitalizme dönüşüyor, faşizm de kapitalizme dönüşüyor. Hepsi kapitalist olmaktan kurtulamıyorlar. Çünkü nefsi terbiye etmediğiniz zaman insandaki bu duyguları, hırsı doyurmanız mümkün değil. Terbiye etmeniz mümkün. Allah korkusu, vahiy, kutsal kaynak, cennet, cehennem. Ancak bununla insan nefsi terbiye olabiliyor. Bunu yapmadığınızda hangi sistemi getirirseniz getirin sonuçta insanoğlu bir takım köşeleri kaptığı zaman, biraz sermayesi biriktiği zaman başkalarını ezer ve daha çok hırslanır ve bir kapitalist olur çıkar. Bunu engelleyemezsiniz. O yüzden ister sosyalist, ister faşist, ister ne, hangi nizamı kurarsanız kurun sonuçta döner dolaşır gelir kapitalist olur. Mesela Rusya Almanya ile anlaşmıştı. Yani mesela Marksistler kapitalistlerin faşistlerle anlaştığını, faşizmi onların doğurduğunu, meydana getirdiğini iddia ediyorlar. Faşistlerle olan anlaşmalarından dolayı. Halbuki mesela aynı kapitalistler Sovyetlerle de anlaşma yapıyor ve mesela Amerika ile işte bir problemler yok aslında gerçekte. Aynı sosyalistler. Şimdi kapitalistlerle faşistlerin işbirliği yaptığını söylüyorlar. Aslında faşistler yalnızca kapitalistlerle işbirliği yapmıyor. Sosyalistlerle de işbirliği yaptı. Mesela faşist diyelim Hitler, mesela Sovyet Nazi ittifakını kurdu. Yani faşistlerle ittifak eden bir tek kapitalistler değil ki. Sosyalistler de ittifak ettiler. O zaman sosyalistlerin böyle itham etmesi doğru olmuyor yani. Çünkü kendileri de ittifak ediyor. O zaman kapitalistlerin de ittifak etmesi, niye kınıyorlar ki yani? Sovyet Nazi ittifakı kurulmuştu. Sonradan bozuldu ama bu demek ki sosyalistler de faşistlerle ittifak etmişler. Tarih meydanda. Din, faşist ülkelerde dini hareketler nasıl karşılanır? Yönetimin ağır baskısıyla karşılanır. Faşist ülkelerde din vardır ama devlete karışamaz. Devlet çünkü en üstündür. Yani devlet dinden de üstündür. Aslında bir devlette devlet dinin üzerinde bir güç ise, din bir şey dediği halde devlet başka bir şey diyebiliyorsa, din devlete uymak zorundaysa, devlet dine uymak zorunda değilse, bunun manası şudur yani, faşizmdeki gibi devlet birinci plandadır demektir. Yani demek ki Allah'tan da gelse o din önemli değildir. Yetki olarak, makam olarak Allah'tan gelen din bile devletin altındadır yani. Halbuki Allah'tan gelen bir din nasıl olur da devletin astı olur? Yani devlet üst, din ast olmuş oluyor. Allah'tan gelmeyen dinler için bu normal. Ama Allah'tan gelen bir din nasıl olur da devletin astı olur? O zaman Allah ast mıdır yani? Devletten daha düşük derecede midir? Faşizm de böyle. Demek ki herhangi bir devlet böyleyse orada faşizm var yani. Devlet ikinci şey, birinci planda, din ikinci plandaysa, devlet dini kontrol altına alıyorsa, din devleti kontrol altına alamıyorsa, o zaman demek ki burada faşizm vardır. Tabii aynı zamanda kapitalizm vardır. Aynı zamanda sosyalizm vardır. Aynı zamanda da demokrasi de vardır. Yani aslında İslam yoktur. Gerisi zaten hepsi aynı. Aslında sonuçta yakındırlar birbirine. Çok zıt gibi görünseler de birçok ortak noktaları vardır. Dinin görevi nedir? Faşizmde dini kurumlar da devletleştirilmiştir. Tröstler gibi, karteller gibi, şirketler gibi, büyük fabrikalar gibi. Aslında din de böyle bir fabrika gibi bir şey yani onların gözünde. Din de devletleştirilmiştir. Ve din de devletin kontrolü altındadır ve dinin tek görevi vardır. O da devleti güçlendirmektir. Tıpkı ferdin görevi gibi. Ferdin vazifesi devleti güçlendirmek olduğu gibi dinin vazifesi de devleti güçlendirmektir. Her şey devlet içindir yani. Yani devlet Allah'tan daha kutsal oluyor yani. Yani Allah o devlet için var. Devlet Allah için değil yani. Bu derece devleti kutsallaştıran bir ideoloji. Faşizmde ahlak var mıdır? Evet, ahlakı korumaya çalışır. Sosyalistler gibi değil. Ama tabii ki bu ahlak hangi ahlaktır? Toplumun ahlakı, İslam ahlakı değil yani. Faşizm çünkü neydi? Milliyetçiydi, değil mi? O ırkın ahlakı neyse onu korur. Mesela diyelim ki Fransız, şey mesela İtalyan diyelim, faşist İtalya. Mesela İtalyan halkının ahlakından göre, ahlaki prensiplerine göre mesela bir kızla bir erkek rahat rahat dolaşır, her günahı da işleyebilir ise, halk bunu kabul ediyorsa, o zaman o maneviyata uygundur, doğrudur, ahlakidir. Yani Allah katında ahlaki olan olmayan önemli değil onlara göre. Irkın kabul ettiği ahlakidir, ırkın kabul etmediği ahlaki değildir. Yani bütün dünyada geçerli olacak olan bir ahlaki değerler sistemi yoktur. Bu toplumda bu ahlakidir, şu toplumda ahlaki değildir. Böyle bakılıyor meseleye. Halbuki İslam'a göre ahlaki olan Allah'ın doğru dediğidir. Allah'ın yanlış dediği ahlaki değildir. Ve de o bütün dünyada geçerlidir. İster Amerikalı, ister İngiliz, ister Türk, ister Arap, fark etmez. O ahlaki, Allah ahlaki diyorsa her tarafta ahlakidir. Ahlaki değil diyorsa her tarafta da ahlaksızlıktır. Allah bütün dünyada geçerli olacak olan kriterler göndermiştir. Ve bunu ancak Allah başarabilir. Tüm dünyayı bilen Allah'tır. Bir, ve bu hakka sahip olan da yalnız Allah'tır. Bir devlet bir kriter koysa, bir diğer devlet onu kabul etmez. O koysa bu kabul etmez, bu koysa o kabul etmez. Dolayısıyla öyle birisi koymalı ki kimsenin itiraz edemeyeceği. O da Allah'tır. Allah'ın dışındakiler hangisi olursa olsun, hangi kriteri koyarsa koysun, Allah'ın dışındaki kriterler tüm dünyada geçerli olmayacaktır ve tüm dünya tarafından kabul edilmeyecektir. Faşizm yani ahlakı kabul ediyor ama bir sosyalizm gibi ahlakı tamamen saf dışı etmek için çalışmıyor. Mesela diyelim sosyalist devletlerde daha evvel de demiştim, tuvaletler arasında bile mesela duvarı kaldırdılar. Yani bu derece iğrençleştiler yani. Hiçbir ahlaki şey kalmasın istiyor yani. O zaman yolda da çıplak gez hayvan gibi. Tuvaletlerin arasındaki duvarı bile kaldıracak kadar ahlak düşmanı olmuştu sosyalist devletler. Bir kız mesela diyelim reddetse bir erkeği, suç işlemiş olacak kadar, yani neden ahlaksızlık olarak görüp de reddederse suç işlemiş oluyor yani. Sen neden hala böylesi şeyleri ahlaki olarak görüyorsun? Neden hala böyle zinayı ahlaksızlık olarak görüyorsun? Sosyalizm öyleydi ama faşizmde toplum eğer onu ahlaksızlık olarak görüyorsa, toplumun örf adetinde o ahlaksızlıksa onu öyle kabul ediyor. Maneviyatı muhafaza etmek istiyor. Ama dediğim gibi toplumun, o ırkın ahlaki dediğini ahlaki diyor. İslam'ın, Allah'ın ahlaki dediğine bakmaz yani. Yani bizde o şey namussuzluk da olsa, onlar da namuslu olarak görülüyorsa ona müsaade eder faşizm. Faşizm tabii ki materyalizme de karşıdır. İnsanın maddeci olmasına karşıdır. Maneviyatının olması gerektiğine inanmaktadır. Anlattığım şekilde. Ve bundan dolayı da Hitler Yahudileri katletmiştir. Çünkü Yahudiler ahlakı bozmaktadırlar. Maneviyatı bitirmektedirler. Bundan dolayı öldürülmeyi hak etmişlerdir. Onlara yaptığı o zulmün bir sebebi de buydu yani. Yahudilerin ahlakı bozuyor olması. Devrime karşıdır faşizm. Çünkü devrim bir yıkım hareketidir. Normalde kendisinin dış siyaseti savaş üzerine kurulmuştur. Üç esasından birisi savaştır. Güçlü devlet savaş içinde lazımdır çünkü. Savaşı esas kabul ettiği halde komşularına saldırmak esastır faşizmde. Milli genişleme, sürekli genişletmek topraklarını faşizmin esaslarındandır. Ama buna rağmen devrimi kabul etmez. Çünkü devrim içeride yapılan bir yıkımdır. Ama savaş dışarıya karşı yapılmaktadır. Dışarıya karşı olanı kabul eder, içeriye karşı olanı kabul etmez. Gelenekleri yani korumamız lazımdır der. Devrimlerde her şey alt üst olduğu için bunu kabul etmiyor. Zor kullanmayı sever. Savaşı ruh ve canlılık veren bir yol olarak görür. Toplumun canlanması için savaş lazımdır der. Savaş taraftarıdır. Acımasızdır. Ve yalnız itaati bekler. İstişareyi de düşünmez. Yalnız itaat bekler. Ve siyasi hayata tek parti hakimdir. Düşünün mesela 1950'ye kadar Türkiye'de tek parti iktidarı. Yani bilhassa o yıllarda düşünün ki demek ki faşist bir yönetim biçimi tatbik edilmiş. Birçok alanda faşizm olduğunu görüyoruz. Aslında şu anda Türkiye yavaş yavaş faşizmden kurtulmaya çalışıyor. Amerika'nın yardımıyla Amerika Müslümanları yeniden uyutabilmek için artık faşist yöntemlerle bir yere varılamayacağını bildiği için ılımlı laiklik projesiyle İslam'ı da ılımlı hale getirmek istiyor ve bu proje sayesinde Türkiye'de faşizm yavaş yavaş zayıflatılıyor ama aslında gizli bir faşizme dönüştürülecek. Yani aslında küçük bir değişiklik yapılıyor, fazla bir şey değişmeyecek sonuçta. Faşizmde iktidar ve mülkiyet ve sermaye devletin kontrolü altında ve tek partinin kontrolü altında olur. Ve faşizm fakir kesimi veya orta kesimi küçük burjuva yapma iddiasındadır. Orta yolu bulacağını iddia eder. Yani büyük burjuvayı aşağıya indirecek, biraz yani malına mülküne el koyacak, fakirleri de biraz yükseltecek, böylece küçük burjuva sınıfları meydana getirebileceğini hayal etmekteydi. Ve mesela Mussolini'nin faşizmi sendika taraftarı idi. Bütün meslek dallarında sendikalar meydana getirip işte bu sendikalar toplanacaklar, işte pazarlık yapacaklar idi ama hiçbir zaman etkili olmadı sendikalar. Sonuçta devlet istediğini yine yapmaya devam etti. Aslında sendika bir aldatmacaydı. Güya her meslek dalında sendikalar kuruldu. Bu sendikalar işte devletle ve işte bu sendikalara bağlı işçiler, işte patronlarla güya pazarlık yapacaklardı. Ama hiçbir şekilde bunlar gerçekleşmedi. Sendikalar lafta kaldı. Devlet bildiğini yaptı. Faşizmde işçiler grev yapamaz. Zenginler burjuvada, patronlar da lockout ilan edemez. Bir anlaşmazlık varsa mahkemeye başvururlar. Mahkeme ne karar verirse odur. Dolayısıyla gene ucu nereye dayanıyor? Devlete dayanıyor. Her zaman devlet en üstte. Yani iki kişinin arasındaki maaş konusundaki tartışmada da yine sonuçta devletin dediğini dikkate almak zorunda. Üretim alanında bu bağlılık, devletin bu kadar yetkili olması, tüketimde de aynı şekilde. Devletin dediği şekilde tüketim. Devletin kontrolünde bir tüketim. Mesela devlet dışarıdan mal gelmesine karışır. İthalat yani. Yani ihracata da müdahale ediyor. Kimleri yapıyor ihracatı, neyi satıyor, hem ona müdahale hem de nerede hangi mal geliyor ona da müdahale. Yani üretime de tüketime de ihracata da ithalata da müdahale eden bir devlet yapısı ve rekabete de karşıdır. Yani kapitalizm mesela rekabet üzerine kurulmuştur. Mesela faşizm, Marksistlerin dediği gibi, eğer tamamen kapitalistlerin üretimi olsaydı o zaman rekabeti de kabul ederdi. Tam tersine şahsi mülkiyete sınırlama getiriyor. Fakiri biraz zenginleştirmeyi, zengin de biraz daha malına el koymayı düşünüyor ve rekabeti de reddediyor. Halbuki kapitalistler rekabeti esas kabul ederler. Yani acımasız bir rekabet olduğu için kapitalizmde faşizm bunu reddetmiştir. Aslında faşizm birçok yönden sosyalizme benzemektedir. Diktatörlük yönünden, devletçi olması yönünden, birçok yönden aslında ona benziyor. Peki sosyalizm başarılı oldu mu ki faşizm başarılı olsun? O da başarılı olamadı. Çünkü zaten birçok özellikleri, birçok fikirleri ortaktı. O da başarılı olamadı. Mesela faizi yasaklamıştı güya ama izin verdi. Dedim ya, yani hepsinin sonuçta dönüp geleceği yer kapitalist olmaktır yani. Çünkü güç kuvvet eline geçince, biraz da malı mülkü çoğalınca ne yapacak? Doyumsuz insanoğlu daha çok kazanmak isteyecek. Güçlendikçe hırsı artar. Yani şunu da alabilirim, bunu da kazanabilirim, bu da benim olabilir. Hırslanır. Nefis doymaz yani. Nefis terbiye edilir. İşte nefsi terbiye diye bir şey de bilmeyince, ne sosyalizm, ne kapitalizm, ne faşizm. Bunu da zaten kabul de etmiyor. Dolayısıyla nefsi terbiye etmeyen hiçbir sistem ayakta duramaz. Ve o da çöktü. Faşizmden kapitalistler çok memnun muydu? Hayır. Onlar da memnun değildi. Hatta belki en büyük darbeyi kapitalistler yemiştir desek doğrudur. Faşist devletlerde kapitalistler rekabet olmayınca onun bunun kanını daha rahat ememediler. Devletin hakimiyeti olunca istedikleri kadar serbest açılamadılar. Liberalizmde daha fazla kar elde edebiliyorlar. Ama faşizmde o kadar elde edemediler. Ondan dolayı aslında çok da memnun kalmadılar faşizmden. Bir zamanlar destekledikleri faşizmden çok da memnun kalmadılar yani. Sinop'tan bir soru var. Türkiye'nin mevcut sisteminde dinin yeri olmamasına rağmen Diyanet adında bir kurumun devlet tarafından kurulması ve desteklenmesi ne demektir? Bir çelişkidir tabii. Aslında normalde laiklikte böyle değildir. Yani laiklik tabii birkaç çeşittir. İşte Türkiye'nin laikliği Bizantinist bir laiklik yani. Devletin kontrolünde, din devletin tamamen kontrolünde ve din adamlarının maaşını bile devlet verecek. Her şeyi tamamen kendi kontrolünde tutacak. Aslında bundan dolayı Diyanet kuruldu. Diyanetin yani vazifesi dine hizmet etmekten ziyade dini kontrol altına almaktır. Mesela Diyanet ne zaman demiş ki Müslüman bir toplumda içki fabrikası olamaz, içki satılamaz, zina evleri olamaz, kumarhaneler olamaz, faizli bankalar olamaz, böyle çıplaklık olamaz, televizyonlar böyle olamaz. Mesela ne zaman Diyanet bu konulara temas edebilmiş? Ne anlatıyor Diyanet? Orman haftası, temizlik, temizliğin önemi, ana baba hakkı falan filan. Demek ki bunun için yani maaş veriliyor. Dolayısıyla Diyanet'in niye kurulduğu meydandadır. Desteklenmesinin sebebi de budur. Bugün biz namaz kılan insanlar olarak Diyanet kalksın desek sistem kaldırmaz. Hatta bir gün televizyonda gördüm, aşırı solcu bir profesör Diyanet'in kaldırılmasına karşı çıkıyordu. Kendisi aşırı solcu olduğu halde. Neden? Çünkü diyor Diyanet olmazsa bu camiler nasıl kontrol altında olacak? Yani aslında dini tamamen kontrol altına almak Bizantinist laik anlayışında var. Faşizmdeki gibi. Faşist bir laiklik. Aslında dini tamamen kontrol altına almayı düşünür. Faşizmin dış politikasına gelince tamamen savaşa dayalıdır. Daha evvel de ifade ettim. Çünkü ırkçıdır ve ırkçı olduğu için o ırkın diğer devletlere de hakim olması gerektiğine inanır. Yani bizim gibi üstün bir ırk varken, üstün ırkın üstünleri, seçkin grubu, üst düzey olanlar varken tüm dünya bundan istifade etmeli. Yazıktır, günahtır. Onları da işgal edelim, öldürelim. Onların da başına geçelim. Biz onları idare edelim. Onlar bize muhtaçtırlar çünkü. Bizim gibi süper zekalara muhtaçtırlar der faşizm. Mantık budur yani. Kendini üstün gördüğü için her tarafı da işgal etme hakkını görür kendinde. Ama bu üstünlük İslam'daki üstünlük gibi değil. Kur'an da bize siz üstünsünüz diyor. Ama hangi yönden? Irk yönünden demiyor. Medeniyet yönünden diyor. İslam ırkçılığı reddediyor. Ve o da üstünlük aslında bizim kendi marifetimiz olarak da anlatılmıyor Kur'an'da. Ne zaman üstünsünüz diyor Kur'an-ı Kerim? Müminseniz, iman ettiyseniz, yani sizi üstün yapan iman oluyor aslında. Yani Türkseniz demiyor, Kürtseniz, Arapsanız demiyor. Müminseniz üstünsünüz yani. Çünkü Allah'tan gelmiştir iman esaslarınız. Kriterleriniz yönünden üstünsünüz. İnsana bakış, hayata bakış, kainata bakış yönünden üstünsünüz. Medeniyetin esasları yönünden üstünsünüz. Size verilen sosyal düzen ve ahkam, kanunlar yönünden üstünsünüz. Yoksa siz üstün değilsiniz yani. Ve entumul alevne ama in kuntum mu'minin ama yani. Üstünsünüz ama müminseniz üstünsünüz yani. Faşizmde ise kendilerini ırk olarak ve seçilmiş insanlar olarak görüp bu hakkı kendilerinde buluyorlar. Madem ki biz üstünüz o halde etrafımızı da işgal edelim, onların da başına geçelim çünkü bu bizim hakkımızdır diyor. Bu üstün ırka bütün siyasi iktidarı devretmek, onlara teslim etmek, aşağı ırkların hükümetten uzaklaştırılması, iktidardan uzaklaştırılması gerekir diyorlar. Üstün ırk varken aşağı ırklar devletin başında olur mu diyorlar. Faşist mantık, tamamen ırkçı bir mantık yani. Mesela diyorlar ki 6. asırdan bu yana insanlık doktrinlerine gerçekten şekil verenlerin hepsi Alman ırkına mensuptur. 6. asırdan beri, yani peygamberimizden itibaren, demek ki peygamberimiz Arap olduğu için yani onu saymıyor. Halbuki peygamberimizin dünyada meydana getirdiği devrim, inkılap benzeri yok yani. Yani ikinci bir insan göstersinler yani peygamberimiz kadar her alanda inkılaplar yapmış ve dünyayı sarsmış. Düşünün yani mesela peygamberimiz 5-6 sene içerisinde bütün Arabistan Yarımadası'nı fethediyor. 5-6 tane Türkiye eder Arabistan Yarımadası. Bakın haritaya. Efendimiz'den sonra 4 halife döneminde 10-15 kadar, 30 sene içerisinde 10-15 kadar Türkiye büyüklüğünde topraklar fethediliyor. Ve her alanda, ahlaki alanda, itikatta, İbadette, ahlakta, muamelatta, her alanda, törelerde, örf adetlerde, kültürde, sanatta, her alanda inkılaplar başarılıyor. Toplumlar tamamen değiştiriliyor. Toplumlar tamamen değiştiriliyor. Ve adamlar peygamberimizin bu inkılaplarını saymıyor. Diyor ki bütün işi başaran Almanlar olmuştur deyip saçmalıyor yani. Bugünkü bütün medeniyet ve kültürümüz bir tek insan ırkının, Germenlerin eseridir diyorlar. Yani Almanların eseridir. Ve Germenler hiçbir zaman iktidarı terk etmemelidirler diğer unsurlara. Hatta başkalarının iştirak etmesine bile müsaade etmemelidirler. O zaman bozulur diyorlar. Yani özel ırk Almanlar dünyayı idare etmeli. Çünkü onlar özel yaratılmışlar. Ya adam buna hakikaten inanıyor yani. Garip bir şey değil mi? Yani gerçekten buna inanıyor yani artık. Biz diyor özel yaratılmışız, biz Allah dünyayı idare edelim diye yaratmış. Kanımız başka diyor yani bizim, yani kemiğimiz, etimiz, kanımız, aklımız hep farklı yani, biz farklıyız. Yani aslında bu biraz kendini hayvana benzetmektir ha. Bilmem Hitler farkında mıydı, Mussolini farkında mıydı ama aslında bu biraz kendini hayvana benzetmektir. Yani hayvanlarda var böyle safkan, Arap atı filan, safkan İngiliz atı. Bu biraz yani kendini hayvana benzetiyor aslında. Tabi Yahudiler de böyle düşünüyor. O zaman işte Almanların Yahudileri katletmesinin sebebi anlaşılıyor yani. Evet. Mesela Hitler sosyalizmi de tamamen ezmek istiyordu. Rusya'yı mesela veya İngilizleri tamamen ezmek istiyordu. Çünkü dediğimiz gibi faşizm zaten sürekli savaş taraftarıdır. Ve diyor ki İngiliz halkının istikbali lanetli adasında açlık ve veremden ölmektir. Yani İngilizlerin diyor kaderi bu olmalıdır. Çünkü İngilizler lanetli bir toplumdur. Bunların diyor hakkı o adada geberip gitmektir. Bunları diyor aç bırakacağız yani, bunlar orada geberip gidecekler diyor. Mantığa bakın yani. Bütün bir ırkı, yani İngilizler zalim olduğu için değil, İngilizler Hristiyan olduğu için değil, bilmem ne olduğu için değil, dinsiz olduğu için değil. Ya ne için? İngiliz olduğu için. Düşünebiliyor musunuz yani? Bu kadar ırkçı bir yaklaşım. Evet. Şimdi bütün bu üç düzeni de gördükten sonra, yani kapitalizmi, sosyalizmi ve faşizmi, üçünü de gördük ana hatlarıyla. Başta söylediğimiz şeyi söyleyebiliriz yani. Bu ideolojilerin hepsi tükendi ve ideolojilerin devri bitti ve ideolojiler insanlığa huzur getirmedi, huzuru aldı götürdü. İnsanlığa verebilecekleri hiçbir değerleri kalmadı, zaten de yoktu. Baştan beri de yoktu ama bunun ispatı için yıllar gerekiyordu. Aslında baştan itibaren de yoktu. Herkese anlatmak mümkün değildi. Olacak, olabilir falan gibi zannediyorlardı. Artık öyle olmadı, iyice görüldü. Sağır Sultan duydu, kör gördü, artık bunlarla olmaz anlaşıldı. Bunların elinde yeryüzünde zulümler devam etti. Çoğaldıkça çoğaldı. Bu ideolojilerin elinde yıkım arttıkça arttı. İdeolojilerin elinde insanlık intihar edecek hale geldi. İntiharlar çoğaldı, boşanmalar çoğaldı, kadın erkekleşti, erkek kadınlaştı. Kapitalistler zulmetti, milletin kanını emdi. Sosyalistler zulmetti, millete dipçik zoruyla iş yaptırmaya kalktı. Fıtrata aykırı izimler, ideolojiler ortaya çıktı. Bütün bunların aslında ortaya çıkmasında bizim de günahımız var. Bizim medeniyetimiz eğer ayakta kalsaydı bu ideolojiler ortaya çıkmayacaktı. Bakın işte size ispatı. Bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlara bakın. Ta peygamberimizden hemen sonrasından itibaren bakalım. Bizim hakim olduğumuz bölgede dinsizlik yoktur. Sosyalizm yoktur. Kapitalizm yoktur. Bizim hakimiyetimizin olduğu asırlarda ideolojiler yoktur. Çünkü ne zaman çıkıyor ideolojiler? Sorunlar olduğunda, sorunları çözemediğiniz zaman birileri fikir üretmeye başlar haliyle. Yani İslam medeniyeti hakim olmuş olsa kapitalist diye bir şey olmaz. Zengin olabilir ama zengin kapitalist olmayabilir. Allah korkusu olur. Helal dairesinde çalışıyorsa, Allah da veriyorsa zengin olsun. Ama helal dairesinde insan çok çok çok çok süper zengin olamaz yani kolay kolay. Böyle bu dereceye, katrilyonlara ulaşamaz yani. İslam bununla hem kapitalizmi önlemiş oluyor, hem de eğitimiyle kapitalizmi önlüyor, hayır hasanat yapmayı öğretiyor, zekat vermeyi öğretiyor. İslam'ın, yani kapitalizm olmayınca, İslam medeniyetinin hakim olduğu bölgelerde kapitalizm olmayınca zaten sosyalizm de olmayacaktır haliyle. Sosyalizm olmayınca faşizm de olmayacaktır. Feminizm de olmayacaktır. Çünkü daha evvel de anlattık, bunlar hepsi birbirini doğurdu. Eksik, nakıs izimler başka izimler doğuruyor. İfrat tefrit arasında gidip geliyor insanoğlu. Dolayısıyla bizim medeniyetimizin çökmesi dünyanın en büyük kaybıdır. Nedvi'nin bir kitabı var hani, Allah rahmet eylesin, ne diyor kitabın adı ne? Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti? Evet, medeniyetimizin çöküşüyle dünya belasını buldu. Biz de bulduk. Bizim medeniyetimizi çökertmek istediler. Bizim gafletimiz, tembelliğimiz sonucunda çökerttiler, başardılar. Ve ceza amelin cinsinden bizim medeniyetimiz çökünce kendileri de belasını buldular. Çünkü bizim medeniyetimize onların da ihtiyacı vardı. Bizim medeniyetimiz çökünce bu ideolojilerin eline mahkum oldular. Ve bugün insanlık bu duruma geldi. Batı kendi bunalımlarını, sorunlarını bütün dünyaya ihraç ediyor. Her gün ihraç etmekle meşgul. Bugün bizdeki sorunların da birçoğu Batı'nın sorunlarıydı aslında. Bundan 50 sene evvel bizde olmayan sorunlar. Bundan hele hele 150-200 sene evvel, hele hele 500 sene evvel hiç olmayan sorunlar, bunlar Batı'nın çarkına girdikten sonra bizde de zuhur etmeye başladı. Bizde anasını babasını sokağa atma diye bir şey var mıydı? Biz böyle bir şey bilir miyiz? Bu Batı'dan gelen bir sorun bize de bulaştı. Bizde böyle bu derece ahlaksızlık, namussuzluk, aşklar, meşkler, onun bunun karısıyla, kızıyla böyle bir şey var mıydı? Batı'dan gelen pislikler, böyle uyuşturucu vesaire bu derece böyle bir şey var mıydı? İnsan neden insandır? İnsan insan yapan nedir? Şehvetleri ise şehvet hayvanda da var. İnsanı insan yapan manevi yönüdür, ruhudur. İslam medeniyeti bunu kuvvetlendirmişti. Batı medeniyeti ise şehveti kuvvetlendirdi. Bütün hizmeti budur. Şehveti tahrik ediyor sürekli. Moda evleriyle, kadınların kılık kıyafetiyle, içkiyle, kumarla, dünya hırsıyla, para hırsıyla sürekli şehvetin her türlüsünü tahrik ediyor. Ve geçmişteki büyüklerimiz, atalarımızdan görevini yapmayanlar, ümmetin çöküşüne sebep olanlar, onlar bundan dolayı da mesuldürler. O medeniyeti çökertmemeliydiler, o ümmeti dağıtmamalıydılar, sağlam sarılmalıydılar, sağlam kalmasını sağlamalıydılar. Bunu yapmadılar. Hem medeniyetimiz çöktü, hem de dünya, tüm insanlık çöktü. Bizim medeniyetimizle birlikte aslında insanlık da çöktü. Bu ideolojilerin eline mahkum oldu. Bundan dolayı da görevini yapmamış olan atalarımızın içinden, görevini yapmayanlar, Müslümanların içinden görevini yapmayanlar, onlar bundan dolayı da hesap verecekler. Her ümmet için bir peygamber vardır diyor Kur'an-ı Kerim. Yani bir ümmeti bir peygamber meydana getirebilir. Ama başkaları dağıtır, çökertir. Bir ümmet meydana getirmek kolay değil. Fakat dağıtmak kolay. Allah Resulü bir ümmet meydana getirdi. Ama görevini yapmayanlar, ümmetin kıymetini bilmeyenler, medeniyetimizin kıymetini bilmeyenler, kendi menfaatini düşünenler ümmeti ve medeniyeti çökerttiler. Ondan sonra insanoğlu bu duruma geldi. Ve dünyanın her tarafında Batı medeniyeti, gerek Batı gerekse Doğu bloku her tarafta darbeler yaptırdı. Mesela 46'dan 64'e kadar 18 sene içerisinde 380 darbe yapılmış dünyada. Düşünebiliyor musunuz? Mesela sırf Türkiye'de bile kaç tane darbe var? Hele Afrika ülkelerinde sabah erken kalkan darbe yapmaya başladı. Bu duruma geldi. Yani dünyanın bu duruma gelmesi aslında Amerika'nın ve Avrupa'nın eseri. Sonra buna Sovyetler de katıldı. Onların da katılmasıyla darbeler daha da çoğaldı. Herkes kendi taraftarlarını hükümete getirebilmek için darbeler yaptırdı. İnsanlar öldü, idam edildi. Ülkeler geri kaldı. Her darbede ülke biraz geriye gider. Çünkü darbe yapanlar yer, kaymağını yerler ülkenin. Ve ülkenin düzeni bozulur. Ve tekrar yerine gelmesi 20 sene ister. 10 sene ister. Ve her darbede ülke geriye gider. Özgürlükler kısıtlanır. Fikir biter, düşünce biter. Konuşan idam edilir. Artık özgürlük olmayınca gelişme de olmaz. Böylece darbeler ülkeyi geriye götürür. Ve düşünün, yani bu darbeler Amerika'da olmuyor. İngiltere'de olmuyor. Fransa'da olmuyor. Bunlar asırlardır darbe bilmiyorlar. Darbe ne bilmez bunlar. Darbeyi biz biliriz. Neden darbe onlarda olmuyor, bizde oluyor? Sebebi işte bu. O ülkelerin geri kalması için darbe yapılması gerekiyor sürekli. Diktatörlüklerin kurulması gerekiyor. Bir memlekette diktatörlük olursa o ülke kalkınmaz. Ve o ülkenin insanları ezik olurlar, korkak olurlar, şahsiyetlerini kaybederler. Esir toplumlar şahsiyetini kaybederler. Hem maddi gerileme başlar, hem manevi gerileme başlar. Bir bunun için, bir de tabii her bir emperyalist güç kendi oraya hakim olabilsin diye darbeye karşı darbe. Bir gün Amerikancı bir darbe, bir gün icabında sosyalistlerin yaptırdığı bir darbe. Darbeler savaşı. Nasıl kalkınsın yani? Sürekli herkesin birbirini yediği. Aynı örümcek ailesi. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Evlerin en zayıfı örümceğin evidir. Araştırmışlar, acaba Allah niye böyle buyuruyor? Acaba yani ağı, hani örümcek ağı çok incecik ya, hani hemen kopuveriyor filan. Acaba onu mu kastediyor? Bakmışlar ki dünyada örümcek ağından daha ince ipler varmış. Daha zayıf. Ama Kur'an en zayıfıdır diyor. O zaman demek ki bunu kastetmiyor. Peki neyi kastediyor? İncelemişler uzmanlar. Bakmışlar ki örümcek ailesi birbirini yiyormuş. Dişi erkeğini yiyor, erkek yavrusunu yiyor, onu yiyor, onu yiyor. Demek ki Allah bunu kastediyor. Birbirini yiyenler iflah olmazlar yani. En zayıf ev, en zayıf devlet onlar olurlar. İşte düşünün yani 18 yılda 380 darbe yapılan bir Orta Doğu, bir Afrika, düşünün yani bir Orta Asya, yani 18 yılda 380 darbe, yani bu nasıl bir şey yani bu? Yılda 20 darbe. Yani bu nasıl kalkınacak yani bu ülkeler? Bunları yaptıranlar, kimisi kapitalist, kimisi sosyalist, kimisi faşist. Demek ki hepsi de suçludurlar. Hepsi de suçludur. Dünyanın bugün gelmiş olduğu bu noktadan Müslümanlar da suçludur tabii ki. Ve Müslüman bununla savaşmak zorundadır. Bu çağla savaşmak zorundadır. Çağı değiştirmek zorundadır. Bugün bakın henüz daha dünyada yeni bir ideoloji bulunamadı. Şimdi onun mutlaka hazırlığı yapılıyordur. Ama kapitalizm bir halt yiyemiyor, sorunlar halledemiyor. Sosyalizm ve faşizm anlattık zaten, yapamadı, beceremedi, çöktü. Şimdi yani birisi hani şuradaydı, birisi buradaydı, biri de ortada. Faşizm de ortadaydı. Hiçbiri de çözüm olmadı. Artık yani bunların arasında bir ideoloji daha bulunsa, mesela kapitalizmle faşizmin arasında bir ideoloji veya faşizmle sosyalizm arasında bir ideoloji daha bulunsa, mesela bir teorisyen, mesela Fukuyama gibi mesela bir adam böyle bir şey ortaya atsa, gene çözüm olmayacak. Çünkü gene bunların arasında, yani Batı insanı aslında bunların dışına çıkamıyor. Dolayısıyla gene çözüm olmayacak. O yüzden bakın, sosyalizm çökeli, yani resmen ilan edileli, cenaze namazı kılınalı 20 seneyi geçti. Hala bir ideoloji yok ortada. Yeni bir ideoloji. Yani sosyalizm niye çıkmıştı? Kapitalizmin zulümlerinden, kapitalizm yanlışlarından. Peki kapitalizm gene kapitalizm, gene zalim, gene zalim. Yani sorun hal olmadı ki. Peki çözüm? Gene çözüm lazım yani. Çözüm yok şu anda. İşte bu neyi gösteriyor? Müslümanlar İslami çözümü sunmalıdırlar. Tam da zamanıdır. Gelin Allah'a. Allah kainatı idare ediyor. Bütün karıncaları, sinekleri, böcekleri, balıkları, denizleri, bütün her şeyi, katrilyonlarca dünyaları idare ediyor. Yaratıyor, öldürüyor, yaratıyor, öldürüyor. Hepsini idare ediyor. Seni mi idare edemeyecek? Ve seni başıboş mu bırakmış? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَ İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Buyuruyor Kur'an. İşte tam bunu anlatmanın zamanıdır. اَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِلَّ Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Demenin tam zamanıdır. Allah sizi başıboş bırakmadı ey insanlar. Gelin Allah nasıl bir inanç, ibadet, ahlak, muamelat, ahkam göndermiş, gelin bir inceleyin. Allah sizi seviyor. Sevmeseydi size bu kadar nimet vermezdi. Size böyle güzel bir vücut, akıl, kalp, göz, dalak, böbrek vermezdi. Sizi seviyor. Her şey sizin için yaratıyor. Güneş sizin için doğuyor, batıyor. Gelin bu sizi seven Rabbiniz, vedud olan Allah, kullarını seven Allah, acaba ne demiş? Nasıl bir nizam önermiş? Maddi manevi alanda. Gelin bir inceleyin hele şunu. Yani her şeyi denediniz. Bir türlü Rabbimiz ne diyor diye merak etmiyorsunuz. Demenin tam zamanıdır. Ve bizim görevimiz de bunu demektir. İşte hangi cemaat, hangi grup, hangi fert Müslüman eğer la ilahe illallah anlatmıyorsa yeryüzüne bir proje sunmuyor demektir. İnsanları bu ideolojilerin zulmünden kurtarmaya çalışmıyor demektir. Ve günahkardır. La ilahe illallah anlatmayanlar, Allah'a gelin, Allah'tan alın her şeyinizi. Allah ilahdır, kanun koyandır, ondan alın. Bakın bakayım Allah ne demiş? Niye Allah'tan böyle kaçıyorsunuz? Niye Allah'ın düşmanısınız yani? Allah size ne yaptı yani? Ne kadar nankörsünüz Allah'a karşı? Demeyenler, Allah'a teslim edin idareyi. Allah sizi idare eder. Kainatı idare eden sizi mi idare edemeyecek? Demeyenler, insanlığa İslam'ı bir nizam olarak sunmayanlar, yalnız zikir çekip bir kenarda oturanlar, yahut da ılımlı İslamcı olanlar, yahut da mevcut düzenin içerisine girip de köşe kapma peşinde koşanlar, İslam'ı düzene uydurmaya çalışanlar, bunlar İslam'ı çağa sunmuş olmamaktadırlar. İslam'ın da, çağın da İslam'a ihtiyacı vardır. Yoksa bu ideolojilerin şerrinden, belasından, zulmünden kurtulamayacaktır. Ve elinde böyle bir imkan olduğu halde bunu dünyaya sunmayanlar günahkardırlar. Hala uyuyanlar, uyutanlar, elinde böyle bir nizam olacak, böyle bir kitap olacak ve sonra bunu kullanmayacak ve insanları bununla buna davet etmeyecek. Gelin bu sorunlarınızı halletsin. Siz kafanızdan yollar arıyorsunuz. İnsanı tanımıyorsunuz ama insana medeniyetler vaaz ediyorsunuz. Prensipler vaaz ediyorsunuz. Halbuki siz bunu bilmezsiniz. Sizi yaratan sizi başıboş bırakmamış. Size her şeyi öğretmiş ve her ihtiyacınızı düşünmüş. En önemli ihtiyacınız doğru yolda gitme ihtiyacıdır. Medeni olma ihtiyacıdır. İnsan olma ihtiyacıdır. Bunu düşünmemiş olabilir mi? A vitaminini, B vitaminini, Z vitaminini bile düşünmüş de senin güzeli görme ihtiyacını düşünmüş, güzel şeyler yaratmış. Güzel sese ihtiyacın var, sana güzel ses yaratmış. Senin neye ihtiyacın varsa bütün hücrelerinde kadar hepsini sana vermiş. Tabiattan ne varsa şu güzelim çiçeği de sana yaratmış, koklayasın diye. Bakasın ve gözün bayram etsin diye. Her şeyi düşünmüş de senin en önemli ihtiyacını mı düşünmeyecek? Bunu anlatmayanlar günahkardırlar. Ellerinde böyle bir kitap var ve bunu dünyaya sunmuyorlar. Namaz kılıp kenara çekiliyorlar. Kur'an okuyup kenara çekiliyorlar, zikir çekip kenara çekiliyorlar. Dünyaya sunmuyorlar İslam'ı. Vallahi de billahi de günahkardırlar. Bundan 30 sene kadar evvel birisi bana bir şey anlatmıştı. Bir Hristiyanlıktan dönme Müslüman olan birisi Adana'ya gelmişti. O zamanlar bana anlattıkları zamanda. Ben görmedim de o zamanlar buralarda geziyordu, ben göremedim, denk gelmedi. O demiş ki, ben doğruyu arıyordum. Fransızdı herhalde, yanlış değilsem. Doğruyu arıyordum, bulamıyordum. Neden gelip de bize İslam'ı anlatmadınız? Ben bulana kadar canım çıktı demiş yani. Ve şu anda her 3 dakikada bir dünyada intihar ediliyor. Her dakikada belki kaç insan zulmen öldürülüyor. Kimi anasını babasını öldürüyor, kimi çocuğunu öldürüyor. Kimi Amerika gibi, İsrail gibi daha büyük zulümler yapıyor. Böyle bir dönemde sen Müslüman olarak bir kenara çekileceksin ve zikrini çekeceksin, ben başka bir şeye karışmam diyeceksin. Vallahi Allah sana bunun hesabını soracak. Böyle bir zamanda kadın erkek herkese İslam'a hizmet etmek farzdır. İslam'ı öğrenmek, İslam'ı yaymak, İslam için mücadele vermek farzdır. İkbal diyor ki, bir millet ki Kur'an'a sahip olsun, sonra isteksiz ve zevksiz olsun. Hayret, yine hayret, yine hayret ona olsun. Evet, ben de diyorum ki bir millet ki, bir ümmet ki elinde Kur'an olsun, Kur'an'a sahip olsun, sonra o millet bu Kur'an'la dünyaya meydan okuyamasın. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun ve o Kur'an'a sahip olduğu halde dünyaya, arayış içinde olan dünyaya Kur'an'ı sunmasın. Çözüm budur demesin. Yazıklar olsun. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun, ondan sonra birbirini yesin. Kardeş kardeşi öldürsün. İntiharlar çoğalsın, boşanmalar çoğalsın. Yazıklar olsun. Hayret değil, yazıklar olsun. Bir millet geldiğinde Kur'an olsun, onu alıp da anlayıp da dünyaya sunacağına, işte Kur'an budur, gelin Kur'an'a teslim olun. Allah sizi başıboş bırakmamıştır. İdeolojilerin peşine gitmeyin. Gelin kurtuluş buradadır demesin. Zikir çeksin, bir kenarda otursun. Yazıklar olsun. Bunun hesabı büyüktür, zordur. Bunun hesabını kimse veremez. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, geceliğin kalk namaz kıl. Çünkü biz sana inne senulkiye aleyke kavlen sakile, sana ağır bir söz vereceğiz. Ağır söz. Birçok manaya gelir. Bir manası da şu, konumuzla ilgili olan manası, ağır söz, yani dünyada ağırlığı olacak olan bir söz vereceğiz sana. Hem dava manasına gelir bu ağır söz, la ilahe illallah. Ağır söz, dünyada ağırlığı olacak, dünyayı tarumar edecek, dünyayı sarsacak, o ideolojileri de sarsacak, o zalim düzenleri de sarsacak, Bizans'ı da, o günkü İran'ı da sarsacak ve sarstı da. Böyle bir ağır söz elinde olacak, dünyanın kabul edebileceği en makul söz la ilahe illallah'tır. Allah'tan başka bir ilahın olmaması, bir otoritenin olmaması, Allah'tan başkasının insanı tanımaması, Allah'ın dediğinin olması, dünyanın kabul edebileceği en makul sözdür. Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı? Allah'ın dediği mi olmalı, insanların dediği mi? Dünya Allah'ınsa Allah'ın dediği olmalı. Bu sözler kabulü çok kolay olan sözlerdir. Bunu sunmayıp da insanlara bir kenarda duranlar günahkardırlar.